Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapse girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titus, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına, kutsallar kutsalına girme olanağının sağlanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek Mesih'e ortak olmuş oluruz. Yukarıda belirtildiği gibi eğer bugün onun sesini işitirseniz atalarınızın baş kaldırdığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın ya da katılaştırmayın. Böyle okuyoruz yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den İbranilere mektup 3. bölüm 14-15. ayetlerde değerli dinleyicilerimiz. Mesih'e ortak olmuş oluruz. Bunu bir düşünün. Bizler, Mesih'e iman edenler, Mesih'teyiz. O bize aittir. başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek. 6. ayette kullanılan tartışmanın aynısıdır bu. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna kadar sürdürürsek, Mesih'in evinin üyeleri olduğumuzu, ona ait olduğumuzu kanıtlıyoruz. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, bu bölümde vurgu, eğer Mesih'e güvenirsek bizim olacak olan huzurdadır. Kutsal kitaptaki huzurun 5 yönü vardır. Yaratılış huzuru, Kenan'a giriş huzuru, kurtuluş huzuru, adanmışlığın huzuru ve cennetin huzuru. Burada yazar sadece kurtuluş için değil, aynı zamanda gündelik yaşamda Tanrı'ya tamamen güvenmenin huzurundan söz ediyor. Bu aktarma 7 ve 8. ayetlerde gördüğümüz gibi Mezmur 95'ten bir aktarma içerir. Yani eğer bugün onun sesini işitirseniz, atalarınızın baş kaldırdığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Okura bu gerçeklerin sadece dün için olmadığını, günümüzde bizler için de olduğunu hatırlatmak için bunları tekrarladığı bellidir. Eğer bana, "Vaiz Bey, sizin hayatınızdaki en büyük günah nedir? Sizi her şeyden çok Mesih'ten alıkoyan şey nedir?" diye sorarsanız, bunun inançsızlık olduğunu kabul etmek zorunda kalırım. Hizmet yıllarıma dönüp de baktığımda, Tanrı'ya inanmam gerektiği kadar inanmadığımın bilincine varıyorum. Ve bugün de her şeyden çok istediğim bir şey var, o da Tanrı'ya tam olarak inanmak. Hayatımı tamamıyla O'na adamak, her şeyi O'na teslim etmek istiyorum. Bir süre önce kış aylarında uçakla Frankfurt'tan İzmir'e giderken buzdağlarını görebildim. Güzel resimler oluşturabilirler ama onlara o kadar yüksekten baktığımda o kadar güzel gözükmüyorlardı. Soğuk ve tehlikeli görünüyorlardı. İki dağın arasından suyun kenarına gelen bir buzul gördüm. Orada hemen dua ettim. "Ya Rab, karadayken sana güvendiğimi biliyorsun ama uçaktayken sana güvenmekte zorluk çekiyorum. Şimdi sana güvenmem gereken bir yerdeyim. Bütün ağırlığımla kendimi senin kollarına teslim etmeme ve sende dinlenmeme, huzur bulmama yardımcı ol" diye dua ettim. Ve hayatımda ilk kez bir uçakta uyudum. Her zaman uyanık kalıp pilota yardımcı olmam gerektiğini düşünürdüm. Ama bu kez uyudum ve her şeyi kurtuluşumun pilotuna teslim ettim. Uçak İzmir'e geldiğinde, "Ya Rab, küçük zaferler için sana teşekkür ediyorum. Belki bu senin için büyük bir şey değildi ama benim için çok büyük bir şeydi" dedim. Dostum, İbranilere yazarın sözünü ettiği huzur budur. Sadece kurtuluş için değil, günlük yaşam için, Mesih inanlı yaşamı yaşayabilmemiz için bize gereken yardım ve bilgelik ve kuvveti alacağımız konusunda Tanrı'ya tamamen güvenmenin huzurudur. İsrail ulusu çölde kaybolarak dolaşıp durdu çünkü vaat edilen diyara girmeye imanları yoktu. Gördüğünüz gibi Kenan ülkesi cenneti temsil etmez, ruhsal bereket ve zafer yerini temsil eder. Elçi Pavlos, "Ne zavallı insanım" der. "Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?" Böyle feryat ettiğinde onun kendi deneyiminden bahsettiğine inanıyorum. Bu kurtulmamış bir adamın feryadı değildir. Bu yenik bir Mesih inanlısı olan, güvenmediği için Mesih'te tatmin bulmayan kurtulmuş bir adamın feryadıdır. Sorun iman yetersizliğiydi. Onun sesini işiten ve baş kaldıran kimlerdi? Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkanların hepsi değil mi? İbraniler 3 ayet 16. Baş kaldıran sözcüğünde işitip inanmadıkları için Tanrı'nın çok kızdığı düşüncesi yer almaktadır. Mısır'dan çıkacak kadar imanları vardı ama imanları bundan öteye gitmiyordu. Ve Tanrı kimlere 40 yıl dargın kaldı? Günah işlemiş ve cesetleri çöle serilmiş olanlara değil mi? İbraniler 3 ayet 17. Yine Tanrı'yı bu kadar kızdıran günahları neydi? İmansızlıktı dostum. Tanrı'nın sözünden kuşku duymanın bu kadar ciddi bir günah olduğunun farkına varmıyoruz ve onlar da farkına varmamışlardı. En kötü günahlardan biridir çünkü başka günahlara yol açar. Çöldeki bu İsraillileri, onlar sırtlarını Rabbe döndüklerinde ve hatta Mısır'a dönmeyi istediklerinde buzağıya tapınmaya, cinsel ahlaksızlığa ve tamamen inkara ve Tanrı'yı reddetmeye götürmüştü. Mısır'da esaretin vaat edilen topraklarda imanla yaşamaktan daha iyi olduğuna karar vermişlerdi. Ne yazık ki hala dünyaya göre yürüyen bir sürü Mesih imanlısı vardır. Mesih'e gerçekten güvenmenin ve tamamen imanla yaşayıp ona güvenmenin ne demek olduğunu bilmezler. Şimdi sorusuna dikkat edin. Tanrı kimlere 40 yıl dargın kaldı? Mısır'dan çıkan o kalabalığa dargındı. Günah işlediler ve cesetleri çölde düştü. O kalabalığın içinden sadece iki adamın Tanrı'ya inanacak imanı vardı ve bunlar Yeşu ve Kalep'liler. Diyara sadece bu iki adam girdi. Onun sorunu imansızlık değil, Tanrı'nın buyurduğu gibi kayayla konuşmak yerine itaatsiz bir şekilde kayaya vurmak olduğu halde Musa bile vaat edilen diyara giremedi. 18. ayet. Sözünü dinlemeyenler dışında kendi huzur diyarına kimlerin girmeyeceğine dair ant içti. Kendi huzur diyarına kimlerin girmeyeceğine ilişkin ant içti. Yani Kenan'daki huzura burada cennetten söz etmiyor. İnançsızlıklarından ötürü Kenan'da yaşamak, onun meyvelerinin tadını çıkartmak ve sadece Tanrı'ya güvenmekte tatmin bulmak hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Tanrı kendi huzuruna girmeyeceklerini söylemişti. Bunun için ant içmişti. Bana inanın, Tanrı'nın ant içmesine gerek yoktur dostum. Ama bunu yaptığında gerçekten ciddidir. Yine kimden söz ediyor? İnanmayanlardan. Onları Tanrı'nın bereketlerinden alıkoyan, buzağıya tapınmaları ve cinsel ahlaksızlıkları değil, inançsızlık günahıydı. İmansızlık da kişiyi bu tür günahlara sürükler. Değerli dostum, inançsızlık bereketlerin bize gelmesini engellemekle kalmaz. Aynı zamanda başka günahlara da yol açar. Geçen gün bir adam bana, bir Mesih imanlısıyım ama aptalca bir şey yaptım dedi. Yaptığı şey dürüstlükten uzaktı. Ama bu kafasını o denli kurcalıyordu ki, kökünün farkında değildi. Tanrı'ya inanmamıştı. Bu nokta ise kendisini hiç rahatsız etmemişti. Görüyorsunuz ki diyor İbranilere yazarı İbraniler 3.19'da, imansızlıklarından ötürü oraya giremediler. Yani vaat edilen ülkeye. Kutsal kitabınızda bu ayetin altını çizmenizi öneriyorum dostum. Sizi ve beni birçok bereketlerden alıkoyan şey işte budur. İnançsızlıktır. Şimdi İbranilere mektup 4. bölüme geliyoruz. 4. bölümün ilk 2 ayetinde 3. bölümde inançsızlık konusunda verilen uyarının devamını görüyoruz. 1. ayette diyor, bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım. İbraniler mektubundaki ilk lıma geldik, yani korkalım. Yazar İbrani inanlıları sürekli olarak Rab'le ilerlemeye teşvik eder, yönlendirir. Bu ilk lımdır ama bu mektupta bir sürü lım vardır. Bu nedenle korkalım diyor. Tanrı sözünde bile hata bulmaya gönüllü bir sürü insan vardır ve bu sözün kutsal kitaptaki diğer sözlere tezat oluşturduğunu söyleyeceklerdir. Romalılar 8.15'te bizlere, çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız denilmiştir. Ve 2. Timoteos 1.7'de Pavlos, çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhunu vermiştir diye yazmıştır. Korkmanın yanlış olmadığını söylemek istiyorum böyle düşünen kişilere. Umarım çıngıraklı yılanlardan korkarsınız. Eğer karşıdan bir çıngıraklı yılan geldiğini görürsem, yolun karşı tarafına geçmem, yoldan tamamıyla çekilirim. Korkmamızın iyi olacağı bazı şeyler vardır. Bu nedenle korkalım. Keşke inanlılar arasında Tanrı sözü konusunda bilgisizlikten korkulsaydı. Vaizlik yaptığım bir inanlılar topluluğunun yönetim kurulunda bir adam vardı. Bu adam şehirdeki hemen hemen bütün inanlılar topluluklarının yönetim kurulundaydı. Çünkü zengin birisiydi. Sonra bir gün bana Tanrı sözü konusunda ne kadar cahil olduğunu söyleyerek övündü. İbranilere mektubun yazarı bu nedenle korkalım demişti. O adam bana endişe içerisinde Tanrı sözü konusunda o kadar bilgisizim ki korkuyorum demeliydi. Günümüzde kutsal kitap konusundaki bilgisizliklerinden korkan çok az inanlı vardır. Paulus bu nedenle korkalım dediğinde iyi bir korkudan söz etmektedir. Çocuklarımızı sokağa çıkmamaları için uyarırız değil mi? Onların caddeye çıkmaktan korkmalarını isteriz. Bu iyi bir korkudur. Bu onları korur. Tanrı sözü Rab korkusudur bilginin temeli der. Sizin ve benim sahip olmamız gereken korku bu tür bir korkudur. Sözünü ettiğimiz korkunun bir amacı vardır. Bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına, Tanrı'nın dinginliğine girme vaadi hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım. Bu bölümde huzurdan epey söz edecek. Huzur sözcüğü değerli dostum burada 8 kere geçmektedir. Sep dinlenmesi, yaratılış dinlenmesi ve Kenan huzuru dahil birkaç değişik tür huzur vardır. Burada Kenan huzurundan söz ediyor. İnanlılara korkun çünkü bunu kaçırmak istemiyorsunuz diyor. Bugün kaç inanlı bu huzuru yakalayamıyor? Siz kendiniz bu huzura girdiniz mi sevgili dinleyicim? Mesih'e gerçekten güvenmenin ve onda dinlenmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Ey Mesih inanlısı dostum. Çünkü biz onlar gibi iyi haberi aldık ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmediklerinden dolayı bunun kendilerine bir yararı olmadı diyor İbraniler 4 ayet 2'de. Bu kurtuluşun huzurudur. Mesih'e kurtarıcı olarak güvenmenin huzurudur dostum. Müjdeyi duydular ama ona inanmadılar. Musa peygamber İsrail oğullarını Mısır diyarından çıkardı ama onları o ülkeye sokamadı. Onları Kenan diyarına yeşil soktu ama şimdi onlara huzur veremediğini göreceğiz. Birçoğu hiçbir zaman bu huzuru bulamadı. Diyardaki mal varlıklarına hiçbir zaman sahip çıkmadılar. Tanrı'nın onlara verdiği bereketlerin birçoğunu dünya, beden ve şeytan çaldı. Sizler ve ben değerli dostum zalim ve kötü bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya Kayra'nın bir dostu değildir. İnanlıların dostu değildir. Birçoğumuz henüz bunu keşfedemedik. Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı şöyle demiştir. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarıma asla giremeyecekler. Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. İbraniler 4 ayet 3. Burada kurtuluş huzurundan, Mesih'e güvenmenin huzurundan söz ediyor. Size bir soru sorayım dostum. Mesih imanlısı olduğunu söyleyen bir adam tanısaydınız ve siz de onun gerçekten yeniden doğmuş bir inanlı olduğuna inansaydınız ve o adam birdenbire Mesih inanlı hayatı yaşamayı bırakıp dünyadaki insanlar gibi davranmaya başlasaydı, kiliseye gitmeyi, Rabbin işine vermeyi ve Mesih inanlı etkinliklere katılmayı bıraksaydı, kurtuluşunu kaybettiğini düşünür müydünüz? Eğer o kişi siz olsaydınız, kurtuluşunuzu kaybettiğinizi düşünür müydünüz? Bunun sizin kurtuluşunuzu kaybetmenize neden olacağını düşünüyorsanız, o zaman kafanızın bir yerlerinde, kalbinizin derinliklerinde gerçekten Mesih'e güvenmediğinizi söyleyebilir miyim? Kurtuluşunuza bir şeyler eklemesi için o etkinliklere inanıyorsunuz ama onlar kurtuluşunuza bir şeyler eklemezler. Tamamen Mesih'e inanmanız gerekmektedir. Beni yanlış anlamayın. Eğer Mesih'e iman ediyorsanız bu şeyleri yani Rabbin isteklerini yapacağınıza inanıyorum ama bunları yapmanın kurtuluşunuzla hiçbir ilgisi yoktur. Dostum gerçekten huzura erdiniz mi? Çünkü bir yerde 7. günle ilgili şunu demiştir. Tanrı 7. gün bütün işlerinden dinlendi. İbraniler 4 ayet 4. Bu septir değerli dostum. Tanrı 7. günde dinlenmiştir ve bu sept günüydü. Ancak sept günü tutulması gereken bir gün değildir. bugün gerçek septe girdiniz mi? Kurtuluşunuz için sadece ve sadece Mesih'e güvenmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Başka bir şeye güveniyor musunuz? Güvendiğiniz şey o mu? Huzura girdiniz mi? İyi bir dostum vardı, doktordu ve sept günü olarak cumartesini tutardı. Birlikte bir gün bir oyun oynadık ve birbirimizi epey iyi tanıdık. Bir gün 3 set oyun oynadıktan sonra oturduk ve adına dinsel bir tartışma diyeceğimiz bir konuşmaya daldık. Bana bakıp sept gününü tutuyor musun diye sordum. Evet, sept gününü tutarım. Bana çok dikkatle bakıp hangi gün diye sordu. Ona cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü yeniden başlarım dedim. Bana ne demek istiyorsun diye sordu. Benim İbraniler kitabını anlayışıma göre sept günü şimdi içinde yaşadığımız kayra günüdür. Ve Mesih çarmıhta öldükten sonra dirildi. Babanın sağ yanına döndü ve orada babanın sağında oturdu. Yorulduğu için değil, senin ve benim kurtuluşumu tamamladığı için oturdu. Bu yüzden şimdi bana bende dinlen, bende huzur bul diyor. Benim sept günüm her gün Mesih'te dinleniyorum dedim. Doktor arkadaşım bana hayretle baktı. Ve bu sırf bir tek günden daha iyi, öyle değil mi dedim. Tabii ki öyle dedim. Haftanın her günü, haftanın 7 günü Mesih'te dinlenme, onda huzur bulma septi. İbraniler 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle okuyoruz. Bu konuda yine diyor ki, onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Demek ki bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler. Kurtuluşun huzurunu, Tanrı'nın size verebileceği tatminin ve bereketin huzurunu değerli dostum, sizden çalan inançsızlıktır. Evet, ilişkinizi bozan, o huzuru sizden alan imansızlıktır. Tanrı bize harikulade bir huzur vermeyi istemektedir. Bundan dolayı diyor İbraniler 4. bölüm 7. ayette, Tanrı uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla bugün diyerek yine bir gün belirliyor. Nitekim daha önce eğer bugün onun sesini işitirseniz yüreklerinizi nasırlaştırmayın denilmiştir. Yarın demiyor. Bugün diyor. Bugün onun sesini duyarsanız yüreğinizi açın, sertleştirmeyin. Sizler ve benim için geçerli olan gün değerli dostum bugündür. Bugün, şimdi, her nerede olursanız olun saatinize bakın. Şimdi, hemen şimdi Mesih'in sizi kurtaracağına güvenebilirsiniz. Mesih'in amacı budur. Sizi kurtarmak, size o huzuru vermek. Ama eğer bugün onun sesini işitirseniz sakın ola yüreklerinizi katılaştırmayın, nasırlaştırmayın. Eğer Yeşu onları huzura kavuştursaydı Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi diyor İbraniler 4. bölüm 8. ayette. Yeşu kurtarıcı anlamına gelen eski antlaşma ya da İbranice sözcüktür. İsa Mesih de kurtarıcı anlamına gelen eski Yunanca ya da İncil sözcüğüdür. Burada Yeşu olması gerekmektedir. Eğer Yeşu onları huzura kavuştursaydı Tanrı o zaman daha sonra bir başka günden söz etmezdi. Değerli dostum, Yeşu kocayıp ihtiyarladığında daha fethedilecek birçok toprak vardı. İsrail halkı Tanrı'nın kendilerini bekleyen bütün bereketlerine henüz girmemişlerdi. Yeşu bunu onlara sağlayamamıştı. Ama İsa Mesih'e gelip ona iman edip ona güvenirseniz kardeşim, Mesih içinde yaşamanız için meyve ve bereket ve sevinç olan bugünkü Kenan'a girmenize izin verecektir. Yani Rabbin huzuruna. Rabbin o huzur diyarına gireceksiniz. Siz de o huzur diyarını günlük yaşamda yaşayacaksınız. Buna bugün çok ihtiyacımız vardır. Bunu bizden çalan nedir? İnançsızlık. Eğer bugün onun sesini duyarsanız yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Değerli dostum, bu huzuru, bu bereketi, cennete girme güvencini sizden çalan inançsızlıktır. Sakın ola Rabbin bu çağrısına, Rabbin bu sesine yüreklerinizi tıkamayın, nasırlaştırmayın, kulaklarınızı kapamayın. Açın değerli dostum yüreğinizi ona. O zaman Rabbi İsa Mesih kutsal ruh aracılığıyla sizin yüreğinize gelecek ve orada konut kuracaktır. O zaman Rabbin huzurunu kendi yüreğinizde günlük yaşamda her gün yaşamaya başlayacaksınız.